Ayrım 12. Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch. Sayfa 106. Jean sadece birkaç saniyeliğine de olsa dostuna mantık yürütme gücü vermesi için madrabaz bekçiye içinden dua etti. "Param yok," dedi Locke. "Kaynaklarım ve hazinem de. Üstelik artık ayağa bile kalkamayacak kadar hastayım. Demek ki geriye benden alabileceğin tek bir şey kalıyor."
"Düşünmemiz gereken..."
"Adımı istiyorsun değil mi?" Locke'nin sesi kısık ve alaycıydı. Gerçek bir tartışmayı körükleyecek bir şey bulduğu için zafer duyar gibiydi. Anlaşılan hırsızlar tanrısının şu an için ödünç verebileceği bir sağduyu yoktu.
"Elimde avucumda ne varsa alıyorsun ve son dakikada ortaya çıkıp beni bir ertelemeyle kandırmaya çalışıyorsun. Dediğini yapabilmek için ihtiyacın olan tek şey gerçek adım değil mi? Ah, bana karşı kullanacak bir koz istediğin her halinden belli. Şahinci'nin başına gelenlerden sonra kimseyi affetmiş değilsin."
"Ölüyorsun," dedi Sabır. "Sahiden de sırf sana eziyet etmek için bunca zahmete katlanacağımı mı sanıyorsun? Tanrılar aşkına sana daha ne kadar baskı yapabilirim ki?"
"Bana kancayı takmak istiyorsan her şeyi yaparsın." Locke elinin tersiyle dudaklarını sildi. Tükürüğünde kan olduğu Jean'ın gözünden kaçmadı. "İntikam hakkında birkaç şey bilirim ve ancak hayallerimde görebileceğim güçlere sahipsin. O yüzden her şeyi yapabileceğine inanıyorum."
"Gerçek adını canım ne zaman isterse öğrenebilecekken niye bu kadar uğraşayım ki?"
"İşte bu dediğin küstahlığından Iska."
"Tek soru," diye devam etti Sabır. "Bana adını söyleme ayrıcalığı için yalvarmaya başlamadan önce Jean Tanna'nın acı çekmesini ne kadar seyredebileceğin?"
"Şahinci'den zerre kadar farkın yok," dedi Locke. "İkiniz de aynı."
"Locke," dedi Jean çok yüksek bir sesle.
"Kafada." "Efendim?"
"Rica etsem kahrolasıca çeneni kapar mısın?" dedi Jean. Bu cümleyi küçük bir çocuğa ilk kez öğretiyormuşçasına her sözcüğü vurgulayarak. Ağzı bir karış açık baka kalan Locke'nin bu hali memnuniyet vericiydi.
Sabır haklı diye sözlerini sürdürdü iri yarı adam, artan heyecanını sesinden uzak tutmayı başaramayarak. "Tek istediği gerçek adın olsaydı neden bana işkence yapmıyor? Çaresiz ve savunmasızım. İstediğini çabucak ve kolayca elde edebilir. Öyleyse neden şu anda çığlık çığlığa bağırmıyorum?"
"Çünkü bu insanlar işlerini çabucak ve kolayca görüyor olsalardı, Şahinci bizi Kamor'da öldürürdü."
"Hayır, canı çıkasıca, biraz daha düşün."
"Çok tatlı ve masum bir yüzün olduğu için mi?"
"Eğer gerçek adını kolay yoldan öğrenmek istemiyorsa..."
"O zaman başka bir gerekçesi vardır.
Biraz kafayı çalıştır be Jean."
Locke yattığı yerde yuvarlanarak tekrar büyücüye doğru döndü ama gözlerini kapatıp onları ovuşturdu.
"İlmeği kendi elimle ve rızamla boğazıma geçirmemi istiyor, anladın mı? Kendimi uçurumdan atmamı istiyor. Bileklerimi kendim keseyim ki benimle alay edebilsin. Küçük düşür."
Locke bir kez daha ağır bir öksürük nöbetine tutuldu. Jean yatağa oturup dostunun sırtına nazikçe vurdu. Yaptığı ritmik hareketler iri yarı adamın taze ağrı ve morluk koleksiyonuna pek yaramadıysa da Locke'yi çabucak sakinleştirdi.
"Burada bahsi geçen şey," dedi Sabır, "zorlama değil, istihdam. Luciano Anatolius'un ve Maxilan Stragos'un başlarına gelenleri unutmuş değilim. Görünüşe göre siz ikinizi zorlamak asla işe yaramıyor. Fakat hizmete karşılık hizmet ayrı konu."
"Sabır," dedi Jean. "Zehri sahiden de def edebilir misin? Bunu Locke'nin gerçek adını kullanmadan yapabilir misin?"
"Elimizi çabuk tutarsak evet."
"Eğer yalan söylüyorsan," dedi Jean, "eğer söylemediğim bir şey varsa seni tekrar öldürmeye çalışırım, anladın mı? Beni oracıkta öldürmek zorunda kalsam bile elimden geleni ardıma koymam."
Sabır kafa sallayarak anladığını belirtti.
"Öyleyse artık iş konuşalım."
"Hayır, konuşmayalım," diye hırıldadı Locke. "Onun yerine bu kaltağa kapıyı gösterelim ve onun kuklası olmayı reddedelim." "Kapa çeneni.
Jean onun omuzlarına sıkıca bastırarak yataktan kalkma çabalarını boşa çıkardı. Bize şu işten bahset.
Loki delice zırvalar sayıp dökmeye devam edebilmek için hırıltılı bir nefes aldı. Jean kılıçlar çekildiğinde hayatta kalmasını sağlayan refleksleriyle o da konuşamadan önce bir elini dostunun ağzını kapatıp başını yastığa itti.
Loki'nin adına hiçbir şeyi kabul edemem ama teklifini duymak istiyorum. Bize şu işin ne olduğunu anlat.
Siyasi bir şey dedi Sabır.
Dedi Loki boş yere Jean'ın koluyla mücadele ederek. O da seni dinlemek istiyormuş dedi Jean. Her şeyi duymak için can atıyormuş.
İkinci kısım.
Bir seçime hile karıştırmak istiyorum.
Ne büyüklükte bir hile.
İhtiyatlı bir tahminle mi?
Sabır pencereye doğru döndü ve gözünü yağmura dikti.
Baştan aşağı karışmasına ihtiyacım var.
Devlet meseleleri tecrübelerimizin biraz dışında dedi Jean.
Hiç de bile kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Zaten devlet dediğin izinle yapılan soygundan başka nedir ki? Kafa denginiz bir camiaya karışacaksınız.
Ne tür bir seçimi kurcalamamız gerekiyor?
Her 5 yılda bir dedi kadın, Kartrain vatandaşları konsey adında bir meclis seçer. Şehrin 19 semtinden 19 temsilci. Kenti bu saygın insan kalabalığı yönetir. O koltukların çoğunluğuna benim istediğim hizbin oturması gerekiyor.
Bizden istediğin bu mu diye sordu Loki. Jean'ın elini ağzından çekmeyi nihayet başararak. Kıçımı öp. Sende bu güçler varken Jean ile benim yapabileceklerimizle yetinmen için kahrolasıca aklını kaçırmış olman lazım. Yahu parmaklarını oynasan o insanlara kedileri ve köpekleri seçtirebilirsin.
Hayır dedi Sabır. Büyücüler halk önünde şehrin yönetimine tamamen ilgisizdirler. Fakat kendi içimizde sanatımızı kullanmamız yasaktır. Kartay'ın en fakir vatandaşının oyunu bile etkileyemeyiz.
Yani büyücülüğünüzü Kartay'ın halkının üstünde kullanmıyorsunuz öyle mi diye sordu Jean. Azıcık bile mi?
Ah yanlış anlamayın. Kartay'ın tümüyle bize aittir. Her şeyi ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekilde ayarladık. Ve buna şehrin sakinleri de dahil. Ama bu müsabakaya yani seçime el süremeyiz.
Kulağa çok tuhaf geliyor. Bu kısıtlama niye?
Sanatımızın bir kısmına tanık oldunuz. Şahinci'ye kafa tuttunuz. Tal Verrar'dan sağ kurtuldunuz.
Bir bakıma diye söylendi Loki.
Her biri o tür güçlere sahip erkeklerle kadınlardan oluşan bir cemiyet düşünün dedi Sabır. Örneğin şarap kadehlerinin yanında kurulu bir arbalet bulunduran 400 insanla aynı masada yemeğe oturduğunuzu düşünün. Masadan sağ salim kalkabilmek istiyorsanız çok katı bazı yasaların uygulanması gerekir.
Sanırım anlıyorum dedi Jean. Yemek yediğiniz yere sıçmamaya yönelik bir tür kuralınız var öyle mi?
Büyücüler asla birbirlerine karşı büyü kullanmamalıdırlar dedi Sabır. Biz de sizler gibi insanız. Sizin kadar karmaşık, kuşkucu ve tartışma meraklısıyız. Aramızdaki tek fark tepemiz atarsa bir el hareketiyle karşımızdakini buharlaştırabilecek olmamız.
Düelloya tutuşmayız diye sözlerini sürdürdü kadın.
Sanatımızı kullanarak birbirimize sataşmayız bile. Çelişkili amaçlarımızın bizi öyle bir şeye kışkırtabileceği durumlardan güçlükle uzak dururuz.
Yani şu seçim gibi durumlardan dedi Jean.
Evet, konseyi o veya bu şekilde kontrol etmemiz gerekir. Seçim sona erdiğinde yeni hükümet genel bir maşa olup çıkar. Üyelerini ortak çıkarlar doğrultusunda yönlendiririz. Fakat müsabaka sırasında yani kanımız kaynıyorken sanatımızı işe karıştırmamamız ve izlemekle yetinmemiz gerekir.
Sabır ellerini sanki iki görünmez nesneyi tartıyormuşçasına avuçları yukarı bakacak şekilde havaya kaldırdı.
Akranlarımın arasında iki ana hizip bulunur. Kartay'ın siyasetine yön veren iki parti. Birbirimizle vekaleten çatışırız. Her iki tarafın da casuslar seçmesine izin verilir. Büyücü olmayan girişimci bireyler, onları bizim adımıza mücadele etmeleri için salıveririz.
geçmişte çoğunlukla hatipleri, siyasi örgütleyicileri ve demagogları tercih ettik. Fakat bu sefer akranlarımı daha sıra dışı başarı portföyüne sahip birilerini kiralamamız için ikna ettim.
Neden diye sordu Can.
Bazıları el topu oynar dedi Sabır gülümseyerek. Bazıları ise dükü yakala. Bizim sporumuz da budur seçim. Hiziplerimizin birbirine karşı hissettiği kırgınlıkları büyük ölçüde yatıştırır ve kazananlara arka çıkan tarafa prestij kazandırır. Zaman içerisinde dört gözle beklenen bir gelenek haline gelmiştir.
Kartay'ında iplerin siz büyücülerin elinde olduğunu tahmin etmiştim dedi Loke. Ama böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmemişti. Her beş yılda bir oy kullanmak için sıraya gelen o zavallı kerizlerin vay haline.
Keriz dediğin o insanlar seçimi kim kazanırsa kazansın intizamlı bir şehre kavuşurlar diye belirtti Sabır. Kartay'ında hiç kimse hazineyi boşaltıp ortadan kaybolmaz. Sokaklar dışkı ve hayvan leşleriyle doluyken hiç kimse her akşam maskeli balolar tertiplemez. Öyle şeyler olmamasına özen gösteririz.
Göstermeseniz bile kuklalarla dolu bir şehir bunu umursar mı? Dedi Loki hırıltılı bir sesle. Genç adam genzini temizledi. Demek düzen ve kamu hijyeni uğruna sahtekarlık yapmamızı istiyorsun. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
Hırsızlığın her türlüsü hırsızlık değil midir? Peki ya yalanın? Bu tam da bizzat akıl edip yıllarca peşinde koştuğunuz türden bir fırsat değil mi? Ayrıca bu diğer herkes kadar sizin de işinize yarayacak. Onu kabul etmek hayatını kurtaracak.
Bize ne kadar süreliğine ihtiyacın var diye sordu Loki.
Seçim 6 hafta sonra.
Kaynaklardan ne haber? Giysiler, para, barınma.
Sizin için eksiksiz kimlikler hazırladık. Ayrıca mümkün olan her türlü konfora ve iş için harcayabileceğiniz büyük bir fon havuzuna kavuşacaksınız.
Sadece iş için mi dedi Loki?
6 hafta boyunca lüks içinde yaşayacaksınız. Daha ne isteyebilirsiniz ki?
Pere Landro'nun hayaları aşkına kazanmak için küçük bir teşvik hiç fena olmazdı.
Teşvik mi? Canın neyine yetmiyor? İyi giyineceksin, sağlığına kavuşacaksın. Ve iş bittikten sonra kariyerini sürdürmek için çok daha iyi bir konumda olacaksın. Kazanırsanız minnetimiz kendi seçeceğiniz bir şehre yapılacak, rahat bir ulaşımı bile kapsayabilir.
Peki ya kaybedersek?
Bizden başarısızlığı ödüllendirmemizi bekleyemezsiniz. Gitmekle yine serbest olacaksınız ama bunu yayan yapacaksınız.
Sadece kendi adıma konuşabilirim dedi Loke. Bunu duyunca Jean'ın içi cız etti. Sözlerimde ciddiydim. Güçlerim yok. Sana ya da bu duruma güvenmiyorum ve eğer yalan söylüyorsan bunu fark etmem ihtimal dahilinde değil. Sözlerinde samimi değilsen bu bir tuzak demektir. Yok eğer samimiysen garip bir acıma duygusuyla önüme kemik atıyor olmalısın.
Peki ya ömrünün geri kalan yılları ne olacak? Henüz yapmaya fırsat bulamadığın onca şey.
Haydi oradan. Sen annem değilsin. Jean işi kabul ederse ondan daha iyisini bulamazsın. Benim yapabileceğim her şeyi o da yapabilir ve kendi başının çaresine bakmak da çok daha iyidir. Bunca yol tepip beni eğlendirdiğin için eksik olma. Fakat artık beni rahat bırak.
Dorbir diye başladı Jean.
Hayal kırıklığına uğradım diye onun sözünü kesti Sabır.
Uğruna yaşayacağın en az bir şeyin daha olduğunu sanıyordum. Gözümün içine bakıp da oralarda bir yerde Sabeta'ya tekrar kavuşmak gibi bir ümidinin olmadığını dürüstçe söyleye...
Canın cehenneme diye hırıldadı Loke. Ne bildiğini sandığın umurumda değil. Bu konuda fikir yürütmek sana düşmez.
Nasıl istersen.
Sabır sağ elinin parmaklarını açıp kapadı ve Jean kadının parmakları arasına gerili gümüş ipliğinin parıltısını yakaladı.
Anlaşılan vaktimizi boşa harcamışım. Dostun öldükten sonra seni kart ayında beklemeli miyim Jean?
Doğru dedi Jean. Sabır lütfen. Bize konuşmamız için biraz zaman ver baş başa.
Kadın başını olumlu anlamda hafifçe salladı ve sağ elinin parmak eklemlerini oynattı. Elindeki iplik ağının gümüşü parıltısında bir değişiklik oldu. Jean gözlerini kırpmasıyla birlikte hem iplik hem de kadın sırra kadem bastı.
Harika dedi iri yarı adam. Bundan iyisi can sağlığı. Sanırım nihayet onu gerçekten kızdırmayı becerdin.
Hala öyle bir marifetimin olduğunu bilmek güzel dedi Loki.
Kuzum sen cidden tanrıların cezası aklını mı kaçırdın? Sabır hayatını kurtarabilir.
Daha başka bir sürü şey de yapabilir.
Fırsatı değerlendir Loki.
O kadın bir şeylerin peşinde.
Dünyada inanmam. Ne kadar harikulade bir gözlem. Kusura bakma ama başka ne gibi bir seçeneğin olduğunu bana hatırlatır mısın?
Sabır benden bir şey istiyor kahrolasıca. Belli ettiğinden çok daha büyük bir şey. Ama senden alabileceği her şeyi zaten aldı öyle değil mi? Kendi ağzınla söyledin. Seni avucuna düşürmenin peşindeyse amacına kolayca ulaşabilir. Ama sana hakkını verirse hayatına devam etmek için daha güçlü bir konuma kavuşursun.
Aynı şey senin için de geçerli.
O cadının oyuncağı olmayacağım dedi Loki. Kartayındaki tüm parayı verseler bile. O kadın insan değil, hiçbiri değil.
Jean onu soğuk bakışlarla süzdü. Büyücünün pelerini altında yatarken Loki'nin ipe sapa gelmez fikirleri o kaliteli yağmurlukla bağdaşmıyordu.
Hünerli bir işçinin birkaç senelik kazancına bedel narin kumaşla örtülmüş haliyle köşeye sıkışan ve ölmeye hazırlanan bir hayvandan farkı yoktu. Gözlerinin akı giderek pembeye çalıyordu.
Sabır haklıydı dedi Jean usulca. Sahiden de vaktimizi boşa harcadı. Kendi kanında boğularak öleceksin bugün yarın. Hiç fark etmez. Ve bunu yaptığın için zevkten dört köşe olacaksın. Çünkü her nasılsa senin için ölmek bir başarı halini aldı.
Jean bekle.
Bekle bekle bekle.
Jean konuşurken son birkaç haftanın küskünlüklerini ve hüsranlarını kusuyordu adeta. O tanıdık asabiyeti tek bir tele kadar yıpranmış bir halat gibi kopuyor, teninin altındaki sımsıcak bir basıncı andıran hiddeti kafatasından parmak uçlarına kadar zonkluyordu. Fakat bu sefer daha beterdi, çünkü vurabileceği hiçbir şey yoktu. Zodesti Cortesa, Jean onların kemiklerini iyi pişirilmemiş çanaklar gibi kırıverdi. Hatta sabırın bile boğazına sarılabilir, büyücülüğüne kafa tutabilirdi. Ama Loki söz konusu olduğunda kelimelerle sınırlıydı. Bu yüzden de onları hor görüyle ağırlaştırarak telaffuz ediyordu.
Beklemekten başka ne yaptım ki? Gerçekten hastalanacak mısın diye teknede bekledim. Durumunun ağırlaşmasını seyrederek haftalarca burada bekledim. Ben gece gündüz bu kahrolası şehirden çıkabilecek umutları kovalarken sen...
Jean, sana söylüyorum, tüm içgüdülerim bunun bir tezgah olduğunu aykırıyor.
Yapma ya. Peki madem bizi kullanmayı planladıklarının farkındayız, neden bize de onları kullanarak bu anlaşmadan koparabileceğimiz ne varsa koparmıyoruz?
Benden ümidi kes Jean. Beni bırak da eğlenecek bir şeyleri kalmasın. O zaman seni aldatmak için çok az sebepleri olur.
Aman ne güzel. Ne kadar da zekice bir fikir. Sen ölmüş olacaksın, onlar da azıcık sıkıntı çekecekler. Hatta belki biraz hüsrana uğrayacaklar.
Ne kadar değerli bir takas. Dükü yakaladı rakibin taşlarından birini yiyemeden önce kendi gırtlağını kesmek gibi.
Ama...
Kapa çeneni, sadece sus. Biliyor musun, sağlıklı olduğunda tanrıların yüzüne karşı gülebiliyorsun. Ama rahatsızlığında sefil bir puşt olup çıkıyorsun.
İyi de bunu hep itiraf...
Hayır, bunu asla itiraf etmedin. Rahat durmuyorsun Loki. Talverrar'da kazanacağımız parayla emekli olacağımızdan bahsederken sesimi çıkarmadım. Ama ikimiz de boş konuştuğunu biliyorduk. Senin emekli falan olacağın yok. Tatile bile çıkmıyorsun. Entrikadan entrikaya koşuyor, sıcak tavaya düşmüş bir örümcek gibi hoplayıp zıplıyorsun. Ve rahat durmaya mecbur bırakıldığında kendi düşüncelerinden ayrı kalmanı sağlayacak bin farklı işle meşgul olmadığında gerçekten ölmek istiyorsun.
Artık bunu görebiliyorum. O kadar kalın kafalıymışım ki daha yeni farkına vardım.
Ya sen neden bahsediyorsun?
Sen ve ben o kayıktayken hani böceğin katillerini öldürüp cam yuvayı ateşe vermiştik. O zaman ne hakkında konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Ne halde olduğunu? Ve de Velvirazul'ayken kendini şaraba boğarak gri kralın başladığı işi bitirmeye çalışmıştın. Şimdi de bu. Hastalandığında sadece huysuz biri olmuyorsun Loke. Sendeki şey, bak buna Endlicht Gelaben derler. Eski Vardaca bir kelime. Bir Aza Guilla müridi olarak eğitilirken öğrenmiştim. Ölüm sevgisi, ölüm arzusu gibi bir karşılığı var. Tercüme etmesi zor. Karamsarlığa kapıldığında kendini tümüyle yok etmek istediğin anlamına geliyor. Üstelik bu kendine acımak gibi gelip geçici bir heves değil. Bir kez kapıldın mı kurtulamıyorsun. Perelandro aşkına Jean, kahrolası bir seçeneğim olsaydı bunu ister miydim sanıyorsun?
Burada istemiyorsun dedi Jean kendi kafasını göstererek. Daha derinlerde, tanıyamayacağın kadar derinde bir yerde istiyorsun. Sabıra kapıyı göstermek için mantıklı, soylu bir bahanen olduğunu sanıyorsun. Ama asıl sebep seni temelli mahvetmek isteyen o karanlık. Bir şey seni öylesine korkutmuş ki her şeyi tersten görüyorsun. Peki neymiş o? Madem bu kadar zekisin, beni korkutan ne?
Bilmiyorum. Belki sabır karşısındakinin düşüncelerini bir kitap gibi okuyabiliyordur. Ama benim okuyamadığım kesin. Lakin sana benim neden korktuğumu söyleyebilirim. Yalnız kalmaktan. Sırf sen bencil, inatçı bir öndeksin diye içimizde sağ kalan son kişi olmaktan.
Haksızlık mı dedi Loki hırıltılı bir sesle.
Hayır değil. Sen hayatta kalasın diye pek çok iyi insan canını verdi. Bu saçmalığa devam edersen çok yakında onları tekrar göreceksin. O zaman Kalo, Galdo ve böceğe ne diyeceksin? Zincire ya da Nazca'ya? Jean onun üzerine eğilip sonraki sözcüklerini neredeyse fısıldadı. Gönül verdiğim kadına ne diyeceksin? Buraya kadar gelebilmen için ufacık bir şansın olsun diye kendini yakan o kadına.
12. ayrımın sonu. Sayfa 115.